Ayrım 16. Garip Bülbül Neşet Ertaş. Erol Parlak. Sayfa 215. İnsana insandan başka bir sıfat yakıştırmanın cehaletten ve kendini bilmemekten geldiğini sık sık vurgulayarak bunun değişmesi gerektiğini dile getiren Ertaş ise, abdallık ve abdallara yüklenen her türlü olumsuzluğa karşı kardeş olarak gördüğü tüm insanlığa türküleri yoluyla öğütler verir. Bak hayvanların halına, gitmiş cehalet yoluna. Kaderin garip kuluna başka isim verme kardeş. Ertaş gibi hemen tüm ozanların insancıl bir özle vurguladıkları, insanı eşit ve her şeyin üzerinde gören bu inanca karşın tüm gerçekliğiyle var olan bu anlayışın biçimlenişi, niteliği ve etkileri sosyolojik açıdan ayrı bir inceleme konusudur. Anadolu genelinde olduğu gibi Orta Anadolu'da da yerli halkın abdallara yönelik uyguladığı horlama ve dışlamanın temelinde çingenelerle var olan fiziksel benzerlikler ve yaşam tarzına dayalı ortaklıklarla mesleki uğraşlar ve dinsel inanışlar gibi dört ana nedenin yattığı görülür. Yerel halkın genellikle bu dört olgu temeline algıladığı abdallar ve abdallık kavramı, üzerine çeşitli olumsuzlukların yüklendiği bir imgeye dönüşmüştür. Öncelikle ermiş veli anlamına gelen abdal sözü, küçümseyici, alçaltıcı bir yaklaşımla ahmak karşılığı ile dile yerleşen aptal sözcüğüne dönüştürülmüş ve ilk anlamından uzak bir biçimde kullanılmaya başlamıştır. Özellikle Anadolu'nun çeşitli yörelerinde olduğu gibi Kırşehir ve çevresinde de günlük yaşam içerisinde olağan bir biçimde bir çırpıda kolayca dillendirilen abdal fışkıdan türemedir. Fışkı, büyükbaş hayvan pisliği sözü ise abdalların çingenelerle eşitlenmeleri nedeniyle onlara yüklenen her türlü olumsuz öğelerin görece kaynağını sergileyen bir benzetme olması bakımından bu çarpık anlayışı ortaya koymaktadır. Her iki grubu da iyi tanımayan ve sınıfsal olarak ikisinin de uzağında duranların geliştirdiği, çingeneler ve abdalları eşitlendirerek aralarında fark gözetmeyen bu genel anlayışın ötesinde, abdalların içeriden görüşleri konunun farklı yönlerini ortaya koymaktadır. Abdalların ve çingenelerin yaşadıkları mahalleler birbirlerine çok yakın konumlanmış olsa da, ilişkilerinin bu kadar yakın olmadığını, yalnızca komşuluk nedeniyle hal hatır sormak düzeyinde kaldığını belirten Dağ, çingenelerle olası bir köken birliği düşüncesine kesin bir dille karşı çıkan abdalların bu topluluğu genel değer yargıları uyarınca benimsemedikleri saptamasını yapmaktadır. Çünkü abdallara göre çingeneler kendilerinden her yönüyle farklıdırlar ve her zaman bu farkları dile getirirler. Kırşehir bağ başında oturmakta olup çalgıcılıkla geçimini sürdüren Neşet Ertaş'ın amcaoğlu 1924 yılı doğumlu Ahmet Ertaş, çingenelerle abdallar arasındaki temel farkları şöyle özetlemektedir. Keyfi olarak ava giderlerdi geçmişte. Keklik avı yaparlar tüfekle. Sepetçiler, kalburcular vardır ama onlar ayrı. Bize abdal derler, onlara cingan. Her millet ayrı ayrı. Biz Alevilikle ilgiliyiz. Biz de muhasip olur, kardeş oluruz. Alevilerle kız alıp veririz. Bizim işimiz, sanatımız ezelden beri böyle olmuş. Başka işimiz yok. Öteden beri sanatkarız, düğün çalarız. Da 2090. Abdalların kimlik kurgusunda çingenelere karşı yaklaşımlarının önemli bir yer tuttuğunu belirten Dağ, öncelikle görgü, aile terbiyesi, dürüstlük ve helal kazancın abdallarda çok önemsendiği ve çingenelerin bu tür yerleşik kurallardan yoksun olarak algılandığı saptanamamaktadır. Dağ 2044. Dağ, çingene kadınların oyun oynaması ve müzik pratiğine katılmasını yadırgamalarının abdalların aile, namus gibi geleneksel değerler konusunda tutucu olduklarını gösterdiğini de belirtmektedir. Dağ 2044. Dağ'ın Aydın Çekiç ile yaptığı görüşmede çingenelerle ilgili sorduğu bir soruya aldığı yanıt, bağbaşı abdallarının çingenelerle aralarındaki farklılığın abdallar namına övgü duyulacak özellikler olduğu algısını ortaya koyması ve iç içe yaşadıkları toplumda sorunsuz bütünleşme isteğini yansıtması bakımından ilgi çekicidir. Yöremizde bizi onlarla bağdaştırmazlar, aynı kefeye koymazlar çünkü onlar bu toplumun insanı değil, topluma girip kendini kabul ettirmiş değil. Bize gelince sanatımız icabı ben bakanla da milletvekiliyle de bürokratıyla da görüşebiliyorum. Ancak her ne kadar çekiç belirli bir benimsemeden söz etse de bu benimsemenin sınırlarının da bir yere kadar olduğu ortadadır. Çekiç bu noktaya vurgu yapamadan da edemiyor. Bir yerde çıban başı gibi horladıkları oluyor, ne kadar benimsese de bir yerde ayrım görüyor. Dağ 2049-50. Orta Anadolu abdalları dışlanmanın ötesinde özellikle kendilerinin çingenelerle karıştırılmaları konusunda oldukça hassas ve üzgündürler. Adlarının çingenelerle birlikte anılmasından hiç hoşlanmayan, çingenelerin kendilerinden farklı olduklarını her zaman dile getirerek toplumun diğer kesimlerini kendilerini çingenelerle aynı görmeleri ve onlarla aralarında kurulmak istenen her türlü bağ konusunda kendi deyimleriyle haşa diyerek kesin bir dille buna karşı çıkmaktadırlar. Bu duruma ilişkin duygu ve düşünceler Neşet Ertaş türkülerine de yansımıştır. Ancak Ertaş'ın dizelerinde ortaya koyduğu tavır çingenelere yönelik değil, çingenelik ve onunla bir tutulan abdallık kavramı üzerine yüklenen olumsuzluklar ve bu olumsuzluklar üzerinden insanı hor gören anlayışıdır. Ertaş bununla ilgili olarak, abdal olsun, cingan olsun, hangi milletten olursa olsun, insanı aşağılayıcı olanı her sözcüye ben haşa derim, diyerek görüşünü açıkça dile getirir. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Çünkü insan ayırmak, herhangi bir insanı diğerinden aşağıda görmek, onun inancına ve görüşüne aykırıdır. Bu nedenle de insanlığı bir bütün olarak gören Ertaş, düşüncesiyle ve eserleriyle hem toplum genelinde hem de abdallar arasında çingenelere karşı takınılan tavrı eleştiren bir tutum sergilemiştir. Orta Anadolu'da yerli halkın abdallarla çingeneler arasında görece kurduğu akrabalık bağının geçmişte her iki topluluğun da göçebe yaşam tarzını benimsemiş olmaları ve sıra dışı nitelikte sayılabilecek işleri meslek edinmelerinden kaynaklandığı da anlaşılmaktadır. Nitekim abdallar arasında Anadolu'nun kimi yörelerinde görülen kazancılık, demircilik, elekçilik, sepetçilik, cambazlık, avcılık gibi uğraşların Orta Anadolu abdallarında geçmiş dönemlerde bile görüldüğüne ilişkin bulgulara rastlanmamıştır. Bununla birlikte yaşadıkları horlanmanın temel gerekçelerinden birinin yerli halkın çingenelerle aralarında iş ortaklığı kurmaları nedeniyle geliştiğinin bilincinde olan Orta Anadolu abdalları bu yöndeki sorulara kendilerinin de atalarının da böylesi işlere yapmadıklarını vurgulayarak yanıt verir. Özellikle de üfürükçülük, falcılık gibi hoş görmedikleri çingenelere özgü işleri kendilerinin yaptıkları yönündeki görüşü tepkiyle karşılarlar. Orta Anadolu sanatkar abdallarının bu anlamda sıra dışı sayılabilecek belki de tek uğraşları sünnetçiliktir. Geçmiş dönemlerde görülen ve günümüzde yapmayı neredeyse tamamen bıraktıkları bu uğraş, onların hem düğüncülük yönleri hem de temelde yaşamsal önem gösteren işlere yönelmeleriyle ilgilidir. Uğradıkları yörelerde günlerce, haftalarca süren düğün çalma işi yanında, sünnet çağına gelmiş çocukları da sünnet ederek düğünü şenlendirmeleri, dinsel ve toplumsal gelenekler yönünden yaşamsal bir gereksinimi karşılamaları geçmişte önemli olmuştur. Ancak belirli bir zamandan itibaren modern tıbbın olanaklarıyla gelişen ve Anadolu insanına da ulaşan fenni sünnet ve eğitimli sağlık çalışanlarının bu alana girmesiyle onların sünnetçilik işi de son bulmuştur. Orta Anadolu abdalları ile çingenelerin mesleki benzerlikler nedeniyle karıştırılması konusunda en belirgin yön çalgıcılıktır. Çalgıcılık mesleği ve bu mesleğe dayalı üretimlere ilişkin öğeler, abdallarla çingenelerin hem kültürel farklılıklarını ve benzerliklerini ortaya koyma, hem de böyle bir eşleştirmenin gerçek olup olmadığı yönünde değerli bilgiler içermektedir. Öncelikle her iki topluluğun da yaşadıkları coğrafyaların kültürlerinde uyum sağladıkları görülür. Ancak bu uyum çingeneler açısından sadece derinlerde saklanan çingene kimliği özgü çizgilerin korunmasının yanında tam bir uyarlama görünümündedir. Çingeneler dünyanın hemen her yerinde salt müziklerini koruyabilmiş ve herhangi bir edebiyat unsuru geliştirememiş uyumlu bir topluluk görüntüsü çizerken, abdalların güçlü müzikal unsurları taşımada daha başarılı olmaları yanında köklü ve derin bir geçmişe sahip abdal felsefesi ile Türkmen diline ilişkin zengin bir edebiyatın birinci el önderleri ve örnekleri oldukları hemen göze çarpar. Böylelikle daha başlangıçta abdalların asli, çingenelerin ise harici bir topluluk oldukları görülür. Kaldı ki Anadolu genelinde abdalların yerli geleneğin önderleri ve örnekleri olmalarına karşın, çingenelerin daha çok Osmanlı sarayı ve çevresinde gelişen klasik müzik anlayışı ve bu müzik içerisinde sayılan ut, keman, klarnet ve kanun gibi çalgıları kullandıkları, kırsal kesimde müzik yapanların da buna paralel olarak aynı çalgılarla ve bu çalgılardan kaynaklı bir tavırla geleneksel ürünleri yorumladıkları görülür. Müzik topluluklarında ve hatta Anadolu'da ince saz tabir edilen çalgılara dayalı icra edilen ve Orta Anadolu'da da benzer bir görünüm içeren bu seçimleri üzerinden abdallar ve çingenelerin eşleştirilmesi konusunda Neşet Ertaş'ın sözleri kesindir. Çingenelerin sanattaki yetkinliklerine saygı duyan Ertaş, kendi deyimiyle onları ince sazın pirleri olarak tanımlarken, abdalların saz, davul, zurna gibi Türk çalgılarının ustaları olduklarını belirterek iki topluluğun birbirinden tamamen ayrı olduğunu ortaya koymaktadır. Orta Anadolu'da müzik mesleği üzerinden abdalların çingenelerle karıştırılmasına neden olan başka bir olgu da çingenelerin abdallar arasına karışarak onların sanatlarına el atıp bir anlamda abdal kimliğine bürünmeleridir. Bu durum yerli halk arasında abdalların çingene olduğu düşüncesini doğurmuş, çingenelere özgü olumsuz niteliklerin çalgıcılık ile özdeşleştirilmesi de yine bu önyargıyı güçlendirmiştir. Çingenelikle özdeş görülen çalgıcılık uğraşı üzerinden abdallara yönelik uygulanan horlama ve dışlamanın temelinde sanatın ve öncelikle de müziğin günah olduğu varsayımını İslamiyet'in bakışı olarak algılayan düşünce bu yargının ana nedenlerindendir. Bununla birlikte Diyanet çalışanları ve yörede görev yapan resmi din görevlilerinin de konuda görüşler beyan etmeleri yanında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı ve Anadolu'da hemen her evde kullanılan saatli marif takvimlerinin yapraklarında bile saz çalıp türkü söyleyenlerin cennete giremeyeceklerinin yazılması, bir toplumun sanat ve sanatkarına neredeyse düşman kesilen bu anlayışı açıklamaya yetmektedir. Tokalaşmak için bile çalgıcılara el uzatılmaması, düğün ortamı içerisinde sunulan içkinin mutlaka içmek zorunda olunması, yorgunluk, bitkinlik gözetilmeden ve neredeyse ara verilmeden sürdürmek zorunda kullanılan bitmek tükenmek bilmeyen müzik seansları gibi tutumlar onların karşı karşıya kaldıkları horlanma ve ağır koşulların yansımalarıdır. Muhabbet masalarında gâhi saz, gâhi söz anlayışı ile müziğe ara verilen zaman dilimlerinde konuşturulmamaları, sırası geldikçe salt müzik amaçlı tutulduklarının göstergesidir. Öyle ki bu durum Muharrem Ertaş'ın konuşma tonuna bile yansımıştır. Güçlü avazı ve parlak sesiyle coşkuyla çalıp söyleyen Muharrem Usta'nın konuşma tonunda boğuk, kısık ve adeta sesini duyurmamaya çalışan bir ifade yerleşmiştir. Keskinli Hacı Taşan'ın Nida Tüfekçi'ye söylediği "Hiçbir şeyden çekmedim, abdallıktan çektiğim kadar" sözü yaşadıklarının bir özetidir. Nida Tüfekçi, Görüşme, 1986-1990. Tüm soydaşları gibi çileli bir yaşam sürerek yaşama veda eden Taşan'ın mezar taşına eski dostu Şemsi Yatsıma'nın yazdığı "Buraya kadar" dizesi ise bir abdalın yaşam kavgasını ve çektiği çileyi anlatan adeta tek satırlık bir kitap niteliğindedir. Abdal aşiretinden olmayıp Hacı Taşan, Muharrem Ertaş gibi ustalardan etkilenerek saz çalıp türkü söylemeyi meslek edinen Şemsi Yatsıma'nın saz çalmasına karşın çıkan babasının sazını başında kırdığını belirtmesi, Anadolu'nun birçok yerinde sık karşılaşılan olağan bir durumdur. Nitekim kendine özgü tiyatral bir anlatım içerisinde taşlamalar da çalıp söyleyen Yastıman, yaşadığı bu duruma tepki olarak dertlinin sazın günah olduğunu söyleyen tutucu görüşe karşı bir eleştiri olarak yönelttiği "Telli sazdır bunun adı, şeytan bunun neresinde" dizelerini taşıyan ünlü taşlamasını yaşamı boyunca seslendirmiştir. Horlanma ve dışlanmanın derin acısını yüreğinde duyan Neşet Ertaş, bunun kökünü cehalete bağlayarak türkülerinde sıkça dile getirir. Muharrem Ertaş adına Kırşehir Valiliğince yapılan Muharrem Ertaş Ozan Anıtı'nın açılışı üzerine söylediği bir deyişinde bu duygusunu dışa vurur. Elbette ki çağlar boyu merkezi yerleşim yerlerinin dışındaki mahallelere itilmiş, bırakın değer verilmeyi, her yönden baskılanmış bir aşiret mensubu ustanın heykelinin dikilmiş olması büyük bir adımdır. Ancak bu çaba her ne kadar iyi niyet taşısa da göz önündeki bir yere bir abdalın heykelini dikmek de o heykelin varlığını sindirmek de kolay değildir. Nitekim açılışına Neşet Ertaş'ın da katıldığı heykel de bu durumdan payını almış, Muharrem Usta ile ilgisi olmayan, eline saz tutturulmuş, iri yarı bir tiplemenin altına Muharrem Ertaş Ozan Anıtı yazılmıştır. Geçmiş dönemlerde Türk köylerinde kaşlarının üzerinde kadar indirdikleri kasketleri olmadan ve başı dik yürümelerinin hoş karşılanmadığını, kendilerine göre abdallar dışındaki herkesi ağa diye gördükleri ve bu nedenle köylülerin büyüğüne de küçüğüne de ağa ya da ağamın oğlu, ağamın kızı demek zorunda kaldıklarını dile getiren Ertaş, kendi yöresinde söylenilen kızı gönlüne bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya deyiminin aşağılayıcı bir sözcük olarak direkt kendileri için kullanıldığını belirterek geçen bunca zamana karşın Türklerin abdallara kız vermediklerini de vurgulamaktadır. Dağa göre ekonomik, sosyal ve politik çıkarlar gereği var olan egemen kültürle kurulan bağlar, toplumsal yapı içinde yer alan gruplardan kimlerin neden benimsendiği ya da benimsenmediğini belirleyebilir. Dağın görüşü kişiler arasında oğlu Kırşehir Milletvekilliği yapmış olan Saadettin Demir'in Neşet Ertaş'la ilgili yorumları bu bakımdan anlamlıdır. Neşet iyi bir sanatkar oldu ama bir şey sahibi olamadı ne yazık ki. Onların bir düşünceleri yoktu. Yani yarına kalsın da bunu harcayalım düşünceleri yoktu. Gelmiş bugün yiyelim o kadar. Onun zamanının yıldızları fabrikatör, iş adamı ama Neşet'in hiçbir şeyi yok. Kendisini kollasa, biraz da birikim yapsaydı daha çok severdik, daha iyi olurdu. Şimdi memleketine de kendisine de bir yararı yok. Ben öyle sayıyorum. Sibel Dağ, 2000, sayfa 43. Dağ, bu sözlerin parasal zenginliğin abdalların saygınlığını belirlemede önemli bir ölçüt sayıldığı saptamasını yapmaktadır. Çalgıcılık ve çalgıcılara yönelik baskının vardığı bir başka nokta, düğünlerde çalgı çalmanın yasaklanmaya çalışılmasıdır. Dağ, Aydın Çekiç'le yaptığı görüşmede, Kırşehir'de yakın ama önce valiliğin çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle düğünlerde çalgıcılığı yasaklamak gibi bir girişimde bulunduğunu, ancak ortaya çıkan tepki nedeniyle bu uygulamadan vazgeçildiğini saptamıştır. Sibel Dağ, 2000. Bir dönem Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yapmış Bayram Bilge Tokel'in, TRT'nin hazırladığı Neşet Ertaş belgeselinin çalışmaları sırasında kimi yöneticilerin, "Abdal'ın belgeseli mi olur? Yarım saatlik, 40 dakikalık bir şey çekip getirin yayınlayalım" sözleri bu anlayışın vardığı yeri ortaya koyması bakımından çarpıcıdır. Nitekim bu yaklaşım sonucu birkaç bölüm olarak çekilen belgeselin yayınlanması konusunda da sorun çıkmış, belgesel ancak Ertaş'ın devreye girmesi sonrası yayınlanabilmiştir. Abdal olmayıp abdalların sanatından etkilenerek müziğe heves eden, abdalların yanında yetişen çok sayıda kişinin abdalları algılayışında elbette ki genele ilişkin ön yargının dışına çıkan görüşler vardır. Kırşehir Televizyonu'nda program yapan Ustalar programı yapımcısı Ali Akraz da bu kişilerden biridir. Akraz'ın abdalların çeşitli yönleriyle ilgili görüşleri bu konumda bulunanların içeriden bakışını yansıtması bakımından çarpıcıdır. "Müzisyenim, ustalardan öğrendim. Aslen yerköydenim. Doğma büyüme bunların içindeyim. Kendimi onlardan sayıyorum. İşli dışlı oldum, kopamıyorum, kopmak da istemiyorum. Teber derler abdallara. Onları anlamak için yaşamak lazım. Dış gözle anlamak çok zor. Abdalların evine gidilir mi? Onlardan su içilir mi?" der çoğu kişi. Abdalların soyları içinde bir tek ceza almış insan yok. Bir yere gitseler dükkanın önünden çekil denir. Kahveye gitseler aptallar geldi derler. Kimse iş vermez abdal diye. Okuma yazma da yok çoğunda. Bazı kişilerin gözünde bunlar çok düşük kişiler, horlanırlar. Halbuki çok iyi insanlar, çok mağdur durumdalar. Hiç yardım eli uzatılmamış. Sibel Dağ, 2005. Abdalların horlanıp dışlanmasında karşılaşılan bir başka yönde Alevi Bektaşi inancına bağlı olmalarıdır. Abdalların Alevilikle bağlantıları incelenmeye değer bir konudur. Alevilik genelinde var olan Alevilik Bektaşilik unsurlarının oranı, abdal inancında Bektaşilik lehine bir görünümdedir. Aleviliğe ve Ehl-i Beyt'e daima saygı duyan abdalların Muharrem orucu tuttukları ve yakın dönemlere kadar cem törenlerini yerine getirdikleri bilinmektedir. Ancak bunun dışında abdalların daha birçok Bektaşilik inancı doğrultusunda yaşamaya özen gösterdikleri görülmektedir. Kavmin yaşantı içerisinde yaşamın kendisinden akıp gelen ve atalarından aktarılan bilgiye göre abdallığın Alevilikten çok önce geldiğini, abdalların tarikatı kurup Aleviliği biçimlendirdiğini dile getiren Neşet Ertaş, Alevilik içerisindeki pir, dede, mürşit gibi yapılanmaların suistimale açık olması nedeniyle reddetmektedir. Bu nedenle o, abdal dervişler yolunun inanç köküne tutunarak gerektiğinde kendisini Bektaşi olarak tanımlamayı seçerken, bütün benliğini kaplamış inancının temelini insana, insancılığa, sevgi, saygı ve hoşgörüye ama ille de sevgiye dayandırır. Onun için iman, sevgi, ibadet ise sevmektir. aşiretinin diğer bireylerine oranla her yönden bağımsızlığa ulaşmış, inandığını söyleyebilen ve kendi iradesiyle seçimlerini yaşayabilen Neşet Ertaş'ın aksine, abdalların inançlarını gizlemek zorunda kaldıkları, sorulduğunda yalnızca Bektaşi olduklarını söyleyebildikleri görülür. Onların bu yönü türkülerine ve deyişlerine de yansımaktadır. İnanç öğelerinin sanat alanına taşınmadığı, çok az kullanılanların ise üstü kapalı anlatımlarla ve gizlenerek dile getirildiği bir durum söz konusudur. Cem törenlerinden taşınan semahların adında semah deyiminin kullanılmadığı, genellikle değişik imgelerle ortaya konulduğu bilinmektedir. Örneğin, gelinin damat evine getirildiğinde çaldıkları semah ezgisine, semah töreni içerisinde dönülen oyundaki kol hareketlerine atfen kol havası demektedirler. Nitekim onların bu kol havası ezgisinin üstüne Hacı Taşan'ın Pir Sultan Abdal'ın şiirini yerleştirerek oluşturduğu keskin semahı, Neşet Ertaş'ın kendi deyişiyle söylediği Kırşehir semahı vardır. Çekiç Ali'den oğlu Aydın Çekiç'in bize aktardığı ve TRT repertuarına kazandırdığımız Kandil'den Nur iken Sevmişim Seni dizeleriyle başlayan bir diğer Kırşehir semahı da aynı niteliktedir. Ancak bu tür eserlerdeki durum Alevi kimliğine sırt çevirmek değil, giz içerisine saklanmaktır. Gerek çingenelik yakıştırması, gerek inanç, gerekse mesleki ve yaşamsal seçimleri sonucu bir yanda horlanma, dışlanma, yoksulluk gibi türlü çilelerle dolu bir yaşam, diğer yanda bu yaşamın tam tersine köklü ve derin bir müzik kültürü. Tüm bunlar, yaşanılan onca olumsuzluğa karşın abdalların sürdüğü hayatın çok renkli ve güçlü deneyimler içerdiğini ortaya koymaktadır. Anadolu genelinde olduğu gibi Orta Anadolu'da da baskıyla karşılaşan abdallar, bütün bu horlama, dışlama ve neredeyse yok etme anlayışına karşı büyük bir sabır ve hoşgörü takınarak, kötülüğe iyilikle yanıt vermek gibi olgun bir tavır sergilemekle kalmayıp, bunun bilmeyeni eğitmek kadar kutsal bir uğraş olduğu inancıyla zoru başarma yolunda büyük mesafe kat etmişlerdir. İnsan sevgisini her şeyin üstünde tutan ve insan olmanın, insanca davranabilmenin önemi ve gerekliliğini vurgulayan Neşet Ertaş, "Biz kendimizi biliyoruz ki diğer insanlardan değişik bir yanımız yok ve aynı ölçüyü taşıyoruz. O ölçüyü şaşıran karşıdaki olduğu için de onun kusuruna bakmıyoruz." demekle türkülerinde bu olguya yönelik eleştiri ve öğütler de sıkça yer vermektedir. Ancak Ertaş'ın ifadelerini salt bu noktayla sınırlamak yanlıştır. Çünkü o, böylesi türkülerinde yalnızca durumu ortaya koymaktan öte, ayrımcılığı dışlayan felsefesinde vardığı noktayı iki farklı şiirine ait dizelerde şöyle dile getirir. Bir yaratmış Allah tüm insanları, ayrılık fesadın sözünden olur. Ayrı görme gel şu insanoğlunu, her niyet kişinin özünden olur. İnsana aşığım hak özümdedir. Garibim özümde hem sözümdedir. Ruhunun aynısı bak, yüzündedir. Hakikat insanın gözünden olur. İkilik noktası çıksın aradan. Birdir Allah adı hoş değil midir? İnsanları bir yaratmış yaradan. İnsanlar hep bir kardeş değil midir? Dışlanma ve küçümsenmenin getirdiği olumsuzlukların ve bu düşünce karşısındaki duyguların türkü sözlerine yansıması ise çeşitli biçimlerde görülmektedir. Örneğin bu duygu kimi zaman garibanlıkla vurgulanır. Yine boranlı dağlar, bozulmuş viran bağlar. Şurada bir garip ölse, garip olanlar ağlar. Kalmış gurbet elinden, acı türkü dilinden. Garip olmayan bilmez gariplerin halinden. Garibin yüzü gülmez, derdini kimse bilmez. Bir ıssızda ölse de halini soran olmaz. Geldik dünyaya geldik. Ne ağladık, ne güldük. İnsan geldik dünyaya, biz niye garip olduk? Kimi zaman da ozanca öğütler verilerek bu yanlış davranış değiştirilmeye çalışılır. Dinle, sana bir sözüm var, kimseyi hor görme kardeş. Kim nasıldır Allah bilir, kötüleyip yerme kardeş. Bak hayvanların halına, gitmiş şeytanlık yoluna, feleğin garip kuluna, başka isim verme kardeş. Kimi zamansa Tanrı'nın insanları bir yarattığı düşüncesi üzerinden eşitlik vurgusu yapılır. İnsanların kardeşliği temelinde benzer bir tavır bir başka deyişinde dile gelir. İkilik noktası çıksın aradan, birdir Allah adı hoş değil midir? İnsanları bir yaratmış yaradan, insanlar hep bir kardeş değil midir? Hep kardeşiz, birbirimiz sevelim, hoş dilinen birliğimiz övelim. İkiliği içimizden kovalım. Eğrinin emeği boş değil midir? Garibin sözleri birlik içindir. Birliğin içinde dirlik içindir. Doğru çalış, aileni geçindir. Düşersen darlığa güç değil midir? Anadolu genelinde gelişen ön yargılı tavır ve hor görmeden payını alan abdallara karşı uygulanan baskıların başkaca yönleri de bulunmaktadır. Ancak engin gönül ile kendilerini insan hizmetine adamış abdallar, üzerlerindeki maddi ve manevi tüm baskılara karşın kök kültürleriyle ilgili özgün kimliği her zaman korumasını bilmiş, yaşadıkları yörenin kültür ve sanat dağarcığına yaptıkları çok değerli katkılar ve yarattıkları zengin gönül mirası ile bölgenin en önde gelen sanat akımını oluşturmuşlardır. Konunun uzmanlarınca bilinen bu akımın gerçek niteliği, onların yaratılarının ve sanatkarlık özelliklerinin yörenin abdal müziği dışındaki ürünleri ve abdal olmayıp bir şekilde bu işe soyunmuş icracıları ile karşılaştırıldığında daha belirgin şekilde görülür. Bu durum ise abdallar gibi güçlü bir inanç ve aşk dolu yürekle sanatın zirvelerinde dolaşan bir akıma bağlı olmalarının doğal sonucudur. 16. ayrımın sonu, sayfa 228.